yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 23. bölümüne geldik ve bu bölümde önceki iki bölüm gibi Rabbin verdiği yasalarla ilgilidir. Bu kez itiraf ve yalan tanıklık ele alınacaktır. Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmış olan insanda nasıl bir adalet ve sevecenlik görülmesi gerektiği ve bu özelliklerin nasıl sergileneceği açıklanacaktır. Bunlardan başka insanın kendi refahı ve sağlığı için ne zaman dinlenmesi ve işlettiği tarlaların ne zaman ve ne kadar dinlenmesi konusunda da bilgi verilecektir. Tembellik konusunda neler yapılmalı ve yılda bir kez kutlanacak olan üç ayrı bayramdan da söz edilecektir. Yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye yan çıkmayacaksınız diyor 23. bölümün 1. ayeti. Bu ayet bize dedikodunun ne kadar yıkıcı olabileceğini anımsatmaktadır değerli dostum. Elçi Pavlos dedikodunun kavga ve sürtüşme kadar kötü olduğunu dile getirdi. Aslında dedikodu bir kişinin herhangi bir konu hakkında yargıç önüne çıkarılmadan suçlu görülmesidir. Rabbin hiç de hoşuna gitmeyen kötülük saydığı bir eylemdir bu. Bu konuda Rab devam edip şöyle diyor: kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız. 2. ayet. Günahlının tarafını tuttuğumuz zaman onunla günah işlemiş oluruz. Kötülerin yolundan gidersek, onları savunursak kendimiz de günahlılar arasında sayılacağız. Değerli dostum, günahkarlar doğrular topluluğunda yer bulamadığına göre doğru kişinin günahkarlar topluluğunda ne işi var? Evet, Rab yasalarını vermeye devam ediyor. 3. ayette fakiri davasında kayırmayacaksınız diyor. Yoksul olsun ya da zengin, her insan günahlıdır ve yoksul olsa bile bir suç işlemişse o suçunun cezasını çekmelidir. İnsanlar arası ilişkiler konusunda çeşitli yasalar verildikten sonra Rab toprak ve hayvanlar konusunda da bir iki yasa verdi. Toprağınızı 6 yıl ekecek, ürününü toplayacaksınız ama 7. yıl nadasa bırakacaksınız. Öyle ki halkınızın arasındaki yoksullar yiyecek bulabilsin. Onlardan arta kalanı da yabanıl hayvanlar yesin. Bağınıza ve zeytinliğinize de aynı şeyi yapın. 10-11. ayetler. Vaat edilen ülkeye girdikleri zaman bu yasa İsrailoğullarına tekrarlanacak ve bazı ince ayrıntılar verilecektir. Şabat günü haftanın 7. günüydü ve bugün Rab'be tapınmak ve dinlenmek için ayrılmıştı. İnsanların dinlenmeye ihtiyaçları olduğu gibi toprağın da dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle nadas denilen bir çiftçilik terimi kullanılır. Örneğin bazen tarlayı nadasa bıraktım deriz. Yani tarla bir süre dinlendirilir. Bu tarlanın yorulduğu anlamına gelmesin. Aslında yoruluyor da insan gibi yorulmaz. İyi ürün vermesi için tarla dinlendirilir. Burada Şabat günü ve putperestlik bağlantısındaki yasalar tekrarlanır ve sonra bayramlar ele alınır. Çıkış 23-14-17 ayetler arasında şöyle diyor: yılda 3 kez bana bayram yapacaksınız. Size buyurduğum gibi Aviv ayının belirli günlerinde 7 gün mayasız ekmek yiyerek mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan o ay çıktınız. Kimse huzuruma eli boş çıkmasın. Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle turfanda bayramını kutlayacaksınız. Yıl sonunda tarladan ürünlerinizi topladığınızda toplama bayramını kutlayacaksınız. Bütün erkekleriniz yılda 3 kez ben Rab Tanrı'nın huzuruna çıkacaklar. Değerli dostum, İsrailoğullarının 3 önemli bayramları vardı. Birincisi mayasız ekmek bayramıydı. İkincisi Turfanda bayramı. Buna aynı zamanda da Pentekost günü denir şimdi. Üçüncüsü ise çardak kurma bayramıydı. Şimdi öbür yasalara da bakalım. İşte ben yolda seni korumak için ve hazırladığım yere seni getirmek üzere önünden bir melek gönderiyorum. Onun karşısında sakının ve onun sözünü dinleyin, ona karşı koymayın çünkü suçunuzu bağışlamayacaktır. Çünkü benim ismim ondadır diyor Çıkış 23, 20 ve 21. ayetlerde. Acaba hangi melekten söz ediyor Rab? Yeni antlaşmaya bakarsak orada bu ayete ışık tutan başka bir ayet bulabiliriz. Elçi Pavlos Korintos'taki imanlılara İsrail oğullarının çöldeki hayat hakkında şöyle yazdı. Tümü aynı doğaüstü içeceği içti. Çünkü kendilerini izleyen doğaüstü kayadan içiyorlardı. Bu kaya Mesih'ti. Değerli dostum, daha sonra aynı bölümde şöyle devam eder. Onlardan bazıları gibi biz de Rabbi denemeyelim. Bu olayda yılanlar tarafından yok edildiler. Onlardan bazılarının söylendiği gibi siz de söylenmeyin. Bu olayda onlar yok edici tarafından yok edildiler. Bu ayetlerden görüyoruz ki onların itaat etmeleri gereken kişi İsa Mesih'ti. Onlara önderlik yapan ve aynı zamanda ihtiyaçlarını sağlayan, daha önce de sözünü ettiğimiz sağlam kaya Mesih'tir. 23. ayette meleğim önünüzden gidecek, sizi Amorilerin, Hititlilerin, Perizlilerin, Kenanlıların, Hivlilerin ve Yevusluların topraklarına götürecek, onları yok edeceğim. Rab bu insanları neden yok edecek? Söz edilen bu insanların günahı Rabbin önünde tiksindirici bir aşamaya gelmesiydi. Onların cezalandırılması gerekiyordu. Bu zayıf İbrani halkını onları cezalandırmak için kullanacak ve onların bulunduğu toprakları vaat ettiği gibi bu halka verecektir. Rab onlara söz veriyor. Dehşetimi önünüzden göndereceğim. Karşılaşacağınız bütün halkları şaşkına çevireceğim. Düşmanlarınız önünüzden kaçacak. Onları önünüzden kovacaksınız. Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız. Onları ülkenizde barındırmayacaksınız. Yoksa bana karşı günah işlemenize neden olurlar. İlahlarına taparsanız size tuzak olur. Çıkış 23, 27, 33 ayetler arası. Kesin olarak o insanların ne kendileriyle ne de ilahlarıyla hiçbir antlaşma yapmayacaklardı. Daha sonra göreceğiz ki lider olarak Musa'nın yerini alan Yeşu, ülkenin insanlarından bir oymak ile antlaşma yapacaktır. Bu büyük bir hata olacaktır. Tabii sonunda İsrailoğullarının sürgüne gitmesine neden olan onların dik kafalılığı ve Rabbin buyruklarına uymamalarıdır. Başka ilahlara taptıkları için Rab onların köle olarak Babil'e gönderilmelerine karar verdi ve bu kararını uyguladı. Şimdi Çıkış 24. bölüme geldik. Bu bölümde göreceğimiz gibi Rab Musa'yı Sina Dağı'na çağıracak. İsrailoğulları Rab'be itaat edeceklerine ilişkin yemin edecekler. Rabbin izzeti ve görkemi onlara görünecek. Musa dağdayken Musa'nın ağabeyi Harun ile halkın önde gelenlerinden Hur durumu idare etme görevini alacaklar. Çıkış kitabının bu 24. bölümü sosyal yasaları noktalayacaktır. Hatırlarsanız buna 21. bölümde başlamıştık. Görmüştük ki Musa'nın yasası derken Rabbin verdiği 10 buyruktan daha ince ayrıntılara giren bir yasama olayından söz ediliyor. Sosyal ya da medeni kanunlar burada söz konusu olmaktadır. Şimdi 24. bölümün ilk ayetinden başlayarak yoruma devam edeyim. Şöyle yazar ilk ayet. Rab Musa'ya sen Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi bana gelin dedi. Bana uzaktan tapın. Bunlar İsrail'in ileri gelenleriydi ama yine de Rab'be yaklaşmayacaklar. Ona uzaktan tapınacaklardı. Nadav ve Avihu Harun'un iki oğullarıydı. Rabbin inayetiyle yasasını yani şeriatını karşılaştırdığımız zaman arada ne kadar fark olduğunu hemen görebiliriz. Daha önce Rab onları kartal kanatları üzerinde inayetiyle taşırken böyle olaylar yoktu. Sina Dağı'nda Rab ile bir antlaşma yaptılar ve hiç düşünmeden Rabbin yasasına uyacaklarına söz verdiler. Yasaya uyulmadığı takdirde çetin bir yargı, hatta ölümle sonuçlanan bir yargı vardır. Şeriat altında insan ancak uzaktan Rab'be tapınabilir. Efesliler mektubuna göre ise inayet altında yaklaşmak mümkündür. Bir vakitler uzakta bulunan sizler şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız diye yazdı Pavlos Efes'teki inanlılar topluluğuna. Rab ancak Musa'nın yaklaşmasına izin verdi. Ona şöyle dedi: yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle daha çıkmamalı. Musa gidip Rabbin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan Rabbin her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi diyor 2 ve 3. ayetler. İşte yine hiç düşünmeden ağızlarını açtılar. Rabbin her söylediğini yapacağız diye yerine getirmesi olanaksız bir vaatte bulundular. Kendilerinden ne kadar emin, kendi yeteneklerine ne kadar güveniyor bu insanlar? Küstahlığa kaçan bir tavırla Rabbin her söylediğini yapacağız diye cevap veriyorlar. Rabbin onlara ne gibi yasalar vereceğini daha bilmeden. Ne yazık ki hiçbirimiz değerli dostum Rabbin saptamış olduğu evrensel ahlak ölçülerine göre yaşayamıyoruz. Yaşayabilseydik o zaman günahsız olurduk. Çünkü günah Tanrı'nın yasalarından herhangi birini çiğnemektir. Yasayı çiğnemeden yaşayabilirsek günahsız yaşıyoruz demektir. Oysa Tanrı sözü bize diyor ki günahımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırmış oluruz. Ve o zaman bizde gerçek barınmaz. Yaşantınız konusunda başkalarını aldatabilirsiniz. Kendinizi kutsal ve günahsız biriymiş gibi gösterebilirsiniz ama Tanrı'yı asla kandıramazsınız. Yani günahımız yoktur dersek hem kendimizi kandırırız hem de gerçekten yoksun kalırız. Gerçekçi olmalıyız. Gerçekçi olmazsak ve Mesih'e iman ettiğimizi söylediğimiz halde yasaya göre yaşayabileceğimizi umarsak sadece kendimizi aldatmakla, içimizde gerçeğe yer vermemekle kalmayıp Tanrı'yı da yalancı çıkarmış oluruz. Belki de canım ben Tanrı'nın yasalarına göre yaşayacağım diye Tanrı neden yalancı çıksın diyorsunuz. Çünkü Tanrı'nın kendisi sözünde günah işlemedik dersek Tanrı'yı yalancı çıkarırız ve onun sözü bizde barınmaz diyor. Musa Rabbin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu. İsrail'in 12 oymağını simgeleyen 12 taş sütun dikti. Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da Rabbe yakmalık adaklar sundular. Esenlik adağı olarak boğalar kestiler. Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu. Öbür yarısını sunağın üzerine döktü. Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk Rabbin her söylediğini yapacağız, onu dinleyeceğiz dedi. Çıkış 24, 4, 7 ayetler arası. İşte yine aynı cevap. Rabbin her söylediğini yapacağız diyorlar, onu dinleyeceğiz. Bu insanlar gerçekten kendilerine çok güveniyorlar. Gerçekten Tanrı'nın yasasını harfi harfine yerine getirebileceklerini sanıyorlardı. Bundan daha kötü bir aldatmacı olamaz. Bunlar kendi kendilerini kandırıyorlardı. Çevrenize şöyle bir bakınız. Dünyayı altüst etmekte olan günah, gaddarlıklar, sömürüler, Tanrı tanımazlık, cinsel sapıklıklar, adam öldürmeler, katliamlar, terör olayları, ırza geçmeler, birbirine taş çıkartan yalanlar ve daha da sayabilirim. Tanrı kendi sözünde diyor ki, kitapta yazılı olduğu gibi doğru olan tek bir kişi bile yok. Tüm bunlar insanlığın tümüyle çürük bir varlık olduğunu haykırmazsa ne haykırır? Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın bütün maddelerini işte bu kan geçerli kılıyor dedi diyor Çıkış 24 ayet 8'de. Çok ilginç bir eyleme tanık oluyoruz burada. İsrailoğulları yasayı almadan önce bir açıdan diyebiliriz ki antlaşma imzalanırken üzerlerine kan serpildi. Yani bir kurbanın gerekli olduğu belirtildi. Yasa onlara ne kadar günahlı olduklarını gösterecek ve bu günahlarından bağış bulmaları için kurban kesme ihtiyacı olacaktı. Bu ruhsal ilke kutsal kitap içinde en önemli yeri korumaktadır. İncil'den İbraniler mektubunda Rab diyor ki ruhsal yasa uyarınca hemen her şey kanla arıtılır. Kan dökülmeden günahın bağışlanması yoktur. Tanrı bu ülkeye işaret eden kan gösterisini kerelerce tekrarlayacaktır. Çünkü günahın bağışlanması için kan dökülmeli, bir can verilmelidir. Çünkü günahın karşılığı ölümdür diyor Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın bağışı ise Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamdır. İşte bu nedenle Musa, Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın bütün maddelerini işte bu kan geçerli kılıyor dedi. Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi dağa çıkarak İsrail'in Tanrısını gördüler. Tanrı'nın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruyordu diyor Çıkış 24, 9 ve 10. ayetler. İsrail'in Tanrısını gördüler diye yazıyor, ancak bu görünüş kutsal kitabın Tanrı hakkında verdiği açıklamaların ışığında anlaşılmalıdır. Aslında Tanrı'yı tam olarak gören olmamıştır. Çünkü o ruhtur. Elçi Yuhanna diyor ki hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmedi, ancak babanın bağrında olan biricik oğul onu bildirdi. Onların gördüğü Tanrı'nın tam kendisi olamazdı, ancak onu temsil eden bir görünüşe tanık oldular. Biz Mesih imanlıları ileride İsa Mesih'i tam olduğu gibi göreceğiz. Evet, onu göreceğiz, ama baba Tanrı'yı tam varlığında göreceğimiz belirtilmiyor. Ben bunun mümkün olmayacağını sanıyorum. İsa'yı görmek, babayı görmüş olmak demektir. Onu görmek bizi tatmin eder. Baba Tanrı'nın ne hissettiğini, ne düşündüğünü bilemeyiz. Çünkü Yeşaya peygamberin ağzıyla konuşan Rab bize diyor ki, benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Ne de benim yollarım sizin yollarınızdır. Baba Tanrı'yı göremeyiz, ama İsa Mesih onu bize açıklamıştır. Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi Sina Dağı'nda Tanrı'nın tam kendisini değil, onu temsil eden bir görüntüyü gördüler. Bu olaydan sonra kutsal söz şöyle diyor: Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler. 11. ayet. Daha sonra Çıkış kitabının 33. bölümünde Musa, lütfen görkemini bana göster diye Rab'den bir dilekte bulunacak ve Rab, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz diye yanıt verecektir. Bir kez İsa'nın öğrencilerinden Filipus, baba Tanrı'yı görmek istediğini İsa'ya bildirince, İsa şu yanıtı verdi: ey Filipus, bunca vakit sizinle birlikte bulundum, beni tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Değerli kardeşim, eğer Tanrı'yı görmek istiyorsanız bunu ancak İsa Mesih aracılığıyla yapabilirsiniz. Bazen hiç düşünmeden konuştuğumuz olur değil mi? Rab İsa'ya iman ettik diye Rabbin huzuruna girebileceğimizi söyleriz. Ancak dikkat edelim. Biz Tanrı'yı yüz yüze göremeyiz. Ancak İsa aracılığıyla onun huzuruna girebiliriz. Kutsalların kutsallığını ayıran perde yukarıdan aşağıya yırtıldı, bu gerçektir. Ama yine de oraya İsa aracılığıyla, onun çarmıhta döktüğü kan aracılığıyla gireriz. Yani bir aracı olmalı. Çünkü tek Tanrı vardır. Tanrı ile insanlar arasında da tek ara bulucu insan olan İsa Mesih'tir bu diyor Elçi Paulus 1 Timoteos 2:5'te. Ancak bizim ara bulucumuz olan İsa sayesinde Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Musa ile yardımcısı Yeşu hazırlandılar diyor 12-13. ayette. Burada Yeşu'yu yavaşça liderlik potansiyeli olan bir kişi olarak görmeye başlıyoruz. Musa öldükten sonra İsrail halkını vaat edilen ülkeye götürecek olan lider işte bu Yeşu'dur. Ama önce Rab ona çok önemli dersler öğretecektir. Musa Tanrı Dağı'na çıkarken İsrail ileri gelenlerine geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin dedi. Harun'la Hur aranızda kimin sorunu olursa onlara başvursun. Musa dağa çıkınca bulut dağı kapladı. Rabbin görkemi Sina Dağı'nın üzerine indi. Bulut dağı 6 gün örttü. 7. gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi. Rabbin görkemi İsraillilere dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içinden dağa çıktı. 40 gün 40 gece dağda kaldı diyor Çıkış 24, 14, 18 ayetler arasında. Ne büyük bir görkem değil mi? Musa Sina Dağı'ndayken Rab ona 10 buyruğu taştan lefalar üzerinde verdi.